Yakup 1. bölüm 21. ayette bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin der. Bu nedenle her türlü iğrençliği üzerinizden atın diyor Tanrı sözü. Yani bedenin bütün pisliğini bir tarafa atın. Kötülük bolluğunu üzerinizden atın. İçinizde ekili bulunan derken tanrısal sözü yumuşak huylulukla kabul etmemizi ister Tanrı sözü. İçinize ekilmiş olan söz Tanrı'nın sözüdür. Bir başka deyişle Tanrı'nın sözünü kabul etmek zorundayız. Tanrı sözünün bedenin günahına karşı en büyük önleyici olduğuna inanıyorum. Yaşlı bir İskoç vaiz sanırım. Ya günah sizi kutsal kitaptan uzak tutacak ya da kutsal kitap sizi günahtan uzak tutacaktır der. Bu konuda da kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum. Canlarınızı kurtarmak için yeterli güçte olan tanrısal sözü yumuşak huylulukla kabul edin demektedir kutsal kitap. Yakup kurtulmuş olanlara burada hitap eder. İçinize ekilmiş sözü kabul ettiniz. Bu söz yüreklerinize ekilmiştir. Söz zaten size kurtuluş getirmiştir. Ama sizin bir inanlı olarak yaşamanız gereken bir yaşamınız var. Kurtuluşun dil bilgisi açısından 3 zamanı vardır. Kurtuldum, kurtuluyorum ve kurtulacağım. Yakup burada kurtuluşun şimdiki zamanından söz etmektedir. Tanrı imanı insan sözüyle değil, kendi sözüyle sınamaktadır. Tanrı çocuğu asla Tanrı'nın sözünden uzak kalamaz. Her çocuk babasının sesini, özellikle bu ses, teselli sesi olarak duymak istemektedir. Tanrı'nın sözünü duymak ya da yakınında olmak istemeyen, eğer bir Tanrı çocuğuysa başı belaya girecektir. Yakup'un mektubundaki şu ayeti pek çok kişi iyi bilir. Yakup 1. bölüm 22. ayet. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Kutsal kitabın birçok çevirisinin olduğu bir zamanda yaşamaktayız. Her yıl Hristiyan dünyasında 2 ya da 3 yeni çeviri yayınlanır. Kişisel olarak baktığında bunların arasındaki en iyi çevirilerin Almanca'daki Eberfeld Suklacher çevirisi olduğunu düşünüyorum. İngilizce'deki en iyi çevirinin de King James çevirisi olduğunu düşünüyorum. Ben yeni çevirilere ihtiyacımız olduğunu söylerim ve bu yeni çevirileri herhangi bir inanlının yapabileceğini de söylüyoruz. Evet, bu yeni çeviriyi herhangi bir inanlı yapabilir. Kutsal kitabın yeni bir çevirisini yapabilirsiniz. Beni tanımıyorsunuz, yetenekli değilim, orijinal dilleri bilmiyorum. El yazmalarının ele alınış konusunda hiçbir fikrim yok diyebilirsiniz. Dostum, sınırlarınıza rağmen, ki pek çok sınırınız olabilir, kutsal yazıların şimdiye kadar yapılmış en iyi çevirisini yapabilirsiniz. Bu çevirinin adının ne olduğunu biliyor musunuz? Uygulayıcının çevirisidir bu. Tanrısal sözün uygulayıcıları olun. Bu iyi bir çeviri olacaktır. Bir uygulayıcının çevirisi. Yani Tanrı sözünü okuyun ve okuduklarınızda, yaşamlarınızda uygulayın. Paulus aynı düşünceyi birazcık farklı bir şekilde şu şekilde ifade eder. 2. Korintliler 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Bütün insanlarca bilinen ve okunan yüreklerimize yazılmış mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkepte değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. Bugün dünya kutsal kitabı okumuyor ama sizi ve beni okuyor. Bunu birisi şiirsel bir dille şu şekilde ifade etmiştir. Müjdenin bir bölümü bir günde yazılır. Yaptığınız işlerle ve söylediğiniz sözlerle. İnsanlar söylediklerinizi imansız ya da gerçek okurlar. Söyleyin, size göre olan müjde nedir? 22. ayetten 25. ayete kadar olan ayetlerde Yakup'un gerçek pragmatizmini görüyoruz. Bu ayetleri şöyle özetlemek mümkündür. 22. ayet sözün taleplerini içerir. 23 ve 24. ayetlerde sözün tehlikesi, 25. ayette sözün tasarımını görürüz. Yakup mektubunun bu kısmındaki öz budur. 22. ayette sözün taleplerini ya da emredici tarafını okuyoruz. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun der. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Tanrı'nın sözünde diğer kitaplardan farklı bir öğe bulunur. Bilgi, entelektüel uyarım, ruhsal esin, güldüren ya da eğlendiren esin oluşturmak için okuyabileceğimiz pek çok kitap vardır ama Tanrı'nın sözü farklıdır. Ve belki de bundan ötürü diğer kitaplar kadar da popüler değildir. Tanrı'nın sözü sizden eylem talep eder. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun diyor. Bu bir odaklanma ve ilgi gerektirir. Rab İsa şöyle der. Yuhanna 7. bölüm 17. ayet. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğinden mi konuştuğumu bilecektir. Tanrı'nın sözü eylem talep eder. 34. mezmur 8. ayette tadında görün Rab ne iyidir der. Tarih okuyabilirsiniz ve o sizden hiçbir talepte bulunmaz. Edebiyat da okuyabilirsiniz. Yazarının aklında olan veya olmayan öğretici bir dersinin olmasına rağmen hiçbir zorunluluk ya da açıklama yoktur. Bilim okursanız o sizden bir şey talep etmeyecektir. Yemek kitabı okuyabilirsiniz. Ve o size bir tarif verebilir ama onu pişirmek gerektiğini size söylemez. Çikolatalı bir kek yapmanızı sizden talep etmez. Ne var ki Tanrı'nın sözü bir buyruktur ve eylem ister. Yuhanna 3. bölüm 36. ayette oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır der. Rab İsa Mesih'in 3 temel mesajı vardır. Birincisi tövbe et, ikincisi bana gel ve üçüncüsü de iman ettir. Tanrı'nın sözü sizden iman talep edecektir. Günümüzdeki reklamların hepsi çok baskı yapıyor. Radyoda, televizyonda, gazetelerde ve dergilerde bunlar kullanılmaktadır. Hepsi de satmak için uğraşır. Televizyon ve radyoda yalnız haberlerle değil, reklamlarla da beynimiz yıkanmaktadır. Her şeyi tüketiciye atarlar. Belirli bir marka arabayı almanız gerekir. Ve geçen yılki modelden daha üstün olduğu da bu modelin anlatılır. Belki de direksiyonu geçen yılki modelden birazcık daha küçüktür ve size belirli bir deodorantı kullanmadığınız takdirde işinizi kaybedebileceğinizi anlatırlar. O parfümü kullandığınızda patronunuzun gözüne daha çok gireceksinizdir. Ama Tanrı'nın sözü size Mesih'e dönmezseniz günahınızın içinde öleceğinizi söyler. Kutsal kitapta baskıdan söz edilir. İşte esas baskı budur. Tanrı'nın sözü. 2. Korintliler 6. bölüm 2. ayette uygun zaman işte şimdidir diyor. Ve 95. mezmur 7. ayette bugün sesini duyarsanız der. Kilisenin son yıllardaki en büyük eksikliğinin bu noktada olduğuna inanıyorum. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı dünyası bombalanan sığınaklardan çıktı ve kiliseye gitti. Tanrı korkusundan değil, bomba korkusundan bunu yaptı. Kiliseler dolup taştı. Doktor Vernon McGee diyor ki, ben o dönemlerde hizmet ettim ve o dönemde hizmet ettiğim için şükrediyorum. Dolu bir kilisem vardı ve hizmet için önemli bir zamandı. Ama aynı zamanda kuralsızlık ve ahlaksızlık da dramatik boyutlarda arttı. Sarhoşluk, boşanma ve çocukların suç işleme oranı da bu dönemde tırmandı. İnanların yaşamlarında dünya işleri açısından bir dönüm noktası oldu. Peki ne olmuştu? Kilise Tanrı'nın sözünü pasif kalarak duyuruyordu. Oysa Tanrı onu emredici şekilde vermiştir. Deri kaplı kutsal kitabın deri ayakkabılarla gitmesi gerektiğini unutmuştuk. Kutsal yazıları ezberlemek iyidir ama kutsal yazılar aynı zamanda eylem talep eder. Tanrısal sözün uygulayıcıları olun der. Burada verilen buyruk Tanrı'nın yeniden doğan çocuğu içindir. Tanrı kurtulmamış birinden bir şeyin dışındaki bu da uygulama değil inanmaktır herhangi bir şey istemez. İnsanlar Rab İsa'ya gelip Yuhanna 6. bölüm 28 ve 29. ayetlerde onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Tanrı'nın isteği açısından bakıldığında kurtulmamış birinin yapacağı iş Mesih'e iman etmektir. Tanrı kurtulmamış birinden herhangi bir şey yapmasını istemez. O onlara yaptığı bir şeyi anlatmak ister. Küçük bir çocukken cumartesi günleri okulda futbol oynardım. İlk defa oynadığımda çok hoşuma gitti ve tekrar oynamayı dört gözle de bekledim. Diğer okullarla oynadık ve genellikle kiminle oynarsak oynayalım sonunda kavga çıkıyordu. Bir cumartesi günü top oynarken babamın geldiğini biliyordum. Yapmam gereken bir iş olduğunu söylemek için gelmişti. İşin açıkçası işimi yapmadan evden çıkmıştım. Babam başka çocuklardan bir şey yapmalarını istememişti. Yalnızca benden istemişti. Neden? Diğer çocuklar onun oğulları değildi. Oysa ben onun oğluydum. Dostum Tanrı sizden onun çocuğu olmadan önce herhangi bir şey istemeyecektir. Ama onun çocukları olan bizlere gelince Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun diyor kutsal kitap. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Bazen biz vaizler içinde sözün uygulayıcıları olmak zor olur. Birisi bunu kısa bir şiirle şöyle ifade eder. Vaaz etmek uygulamaktan daha kolay. Söylemek yapmaktan daha kolay. Vaazların çoğunu çok kişi duyar ama çok azı etkilenir. Tanrı'nın sözünü duyurarak harekete geçenler onun çocuklarıdır. Tanrı'nın sözü alışkanlığa ya da monotonluğa sürüklenemez. Sözün amacı yaratıcı bir eylem yaratmak ve üretken bir performans, heyecanlı bir yaşam ve heyecan verici bir deneyim oluşturmaktır. İçsel bir arzuyla güdülenir ve ruhla dolu bir yaşamdan keyif alıyorsak, siz ve ben bir sahaya gidip top oynamanın tadını çıkartabilir ve sonra da kutsal kitap çalışmasından da aynı zevki alabiliriz. Aslında bu heyecan verici olur. Tanrı'nın sözünü duymak, içsel bir arzuyla yönlendirilmeyi ve Tanrı için bir şeyler yapmaya yol açar. Radyo programı hizmetimizi yapmaya başladığımızda ofis ekibimizi de yeniden düzenledik. Hizmet hayatında gördüğüm en iyi ekip olduğunu biliyorum. Tanrı her bir bireyi özel olarak bize gönderdi ve her birinin katkısı harikadır. Bu insanlar yaratıcı ve kendisini işlerine adayan kişilerdir. Tanrı'nın işinde yaratıcılığa, dinamizme ve üretici olmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın sözünü yalnız duymakla kalmayın. Bir sınıfta öğrenci olmakla seyirci ya da dinleyici olmak arasında fark vardır. Kutsal kitap dersleri verdiğim zamanlarda sınıflarımda dinleyiciler olur. Öğrencilerden çok onlarla uğraşmak zorunda kaldığım zamanlar oluyor. Bana devamlı öğrencilerime karşı sert olduğumu söylerler. Sert olmam gerektiğini anlamıyorlardı. Oysa öğrencilerim bu sertliğimin yarısının şaka olduğunu anlarlar. Bu dinleyiciler hiçbir sınava girmek, hazırlık yapmak zorunda değiller. Hiçbir makale yazmadılar ve diploma gibi bir dertleri de yoktur. Hiçbir şey yapmazlar. Sadece orada otururlar. Dostum, iman eyleme yön verir. Sizi dinleyici olmanın ötesine götürecektir eylem. Devamlı imanından bahseden adamın hikayesi sık sık anlatılır. Hiç kimse için herhangi bir şey yapmaz. Sadece imanından söz eder. Bir gün bir arkadaşı geldi ve onu arabasıyla çamura girip saplanmış durumda gördü. Arkadaşı işte imanının sağlam olduğu kesin dedi ve ona yardım etti. İşte imanın gerektirdiği budur. Sevgili dostum, size bugün hep ileriye doğru gitmemiz gerektiğini söylemek isterim. İyi bir temel attıktan sonra imanda devam edelim ki çamura çakılıp kalmayalım. Kendi kendini aldatan kupkuru dinleyiciler olmayın. İnsanın kendi kendini aldatması gerçekten korkunçtur. Elçi Yuhanna kendisinde günah olmadığını söyleyenin kendisini aldattığını 1. Yuhanna 1. bölüm 8. ayette söyler. Günahımıza bahane bulma tuzağına düşmek çok kolaydır. Bu konuda dikkatli olmalıyız.
Yakup 1. bölüm 23 ve 24. ayetlerden itibaren sözün tehlikeleri konu edilir. Yakup 1. bölüm 23. ayette çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer der. Aynada doğal yüzüne bakan adam gibidir. O zamanlar ayna olarak cilalanmış tunç kullanılmaktaydı. Ayna ilginç bir nesnedir ve burada Tanrı sözünün bir resmi olarak kullanılmaktadır. Aynaya baktığınızda kendi görüntünüzü görürsünüz. Kendinizi olduğunuz gibi görürsünüz. Ünlü bir ressam yüzünde büyük bir beni olan bir devlet adamının yani Abraham Lincoln'un resmini yaptığı sırada aralarında geçen bir konuşma anlatılır. Bu ressam bu devlet adamının portresini yapmaya hazırlanırken onun etrafta yürümesini ister. "Sayın başkanım, şimdi buraya oturur musunuz?" diye sorar. Bu adam daha sonra sehpasını başka bir yere koyup tekrar başkanın yerini değiştirir. Başkan gülmeye başlar çünkü ressamın ne yaptığını görmüştür. Başkanın yüzündeki o kocaman benin görülmeyeceği bir pozisyonda oturmasını sağlamaya çalışmaktadır ressam. Sonunda ressam tatmin olur ve "Sayın başkan, sizi nasıl resmetmemi istersiniz?" diye sorar. Bu büyük devlet adamı da "beni olduğum gibi resmet, ben de dahil olmak üzere" diye karşılık verir. İşte aynanın da size söyleyeceği budur. Yüzünüzde beniniz varsa bunu gösterecektir. Bu nedenle pek çoğumuz aynanın önünde çok fazla zaman geçirmek istemiyoruz. Dostum, Tanrı'nın sözü size ne olduğunuzu söyleyecektir. Çünkü bir kimse tanrısal sözün uygulayıcısı değilse, sadece dinleyicisi ise aynada doğal yüzüne bakan adam gibidir diyor kutsal kitap. Birisi çıkıp burada kişi yerine kadın denmeliydi diyebilir. Kadınlar genelde saçlarının ve makyajlarının düzgün olup olmadığını kontrol etmek için yanlarında küçük bir ayna taşır. Peki ya erkekler ne yapıyorlar? Onlar da aynaya bakmaktadırlar. Dostum, onlar da en az kadınlar kadar görüntülerine düşkünler. Erkekler kravatlarının düzgün ve saçlarının taranmış olmasından hoşlanıyorlar. Görüntümüzün çok önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ayna hatalarımızı bize göstermektedir. Elbette aynaya bakmanın bir tehlikesi daha var. Hatayı görüp onu düzeltmek için hiçbir şey yapmamak. Yakup 1. bölüm 24. ayette kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur diyor. Yakup dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olun dediği 19. ayeti burada yanıt vermektedir. Buradaki vurgusu şudur. Aynaya bakarken acele etmeyin, dinlemekte çabuk. Çabuk olmaktaki anlam tüm dikkatinizi Tanrı'nın sözüne vermede yatmaktadır. Yakup burada sıradan bir şeymiş gibi davranmayın. Aceleye getirmeyin der. Sözün uygulayıcısı değil, sadece dinleyicisi olan kişi, kutsal kitap bilgisini eyleme götürmeyen kişidir. Aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Kutsal kitapta günahkar oldukları gerçeğini okumak istemeyenler o bölümleri hızlıca geçmektedirler. İşte bu nedenle metinsel vaazın demode olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın sözünün tamamını okumaya ihtiyacımız olduğuna inanmaktayım. Oradan buradan kulağa hoş gelen sözleri seçerek bir yere varamayacağız. Tanrı sözünü ayetlerle vermedi, bir bütün olarak bize iletti. Tanrı'nın sözünü olduğu gibi ele almalıyız. Söz sizdeki hatayı olduğu gibi ortaya çıkartan bir ayna olacaktır. Doktorda röntgen çektiren birinin röntgeninin sonucunda kanser olduğunu öğrenip doktora, "Şimdi doktor bey, benim bu röntgenle pek güvenim yok. Bunu göz ardı edip unutacağım" demesi gibi bir hal alır bu durum. Bunu bizzat söyleyen bazı kişileri de tanıyorum ve onlar maalesef öldüler. Doktor bana kanser olduğumu söylerse mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde tedavi olmak isterim. Dostum, Tanrı'nın sözünü okuyup onu göz ardı edemezsiniz. Karşılık vermeniz gerekir. Gerekli karşılığı vermezseniz bunun sorumluluğu size düşecektir. Doktorunuz size kanser olduğunuzu söylerse ve siz bununla ilgili gerekenleri yapmazsanız bunun sorumlusu doktor olmayacaktır. Sorumlu olan kesinlikle o değildir. Tanrı size sözünü verdi ve sizin ona vereceğiniz karşılığın sorumluluğu size aittir. Yeniden doğmuş birisine söz, bak artık büyümüyorsun. Aslında ilk sevgini bırakıyorsun diyecektir. Tanrı bize kendisini anımsatmak ve bizi geri çağırmak için sözünü kullanır. Tanrı'nın sözü yetersizliklerimizi ortaya çıkartan bir aynadır ve bizim de Tanrı'nın sözünün söylediklerini unutmamamız gerekir. İbraniler 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar diye okuyoruz. Söz bize kendimizi olduğumuz gibi göstermektedir. Günümüzde kutsal kitap çok sevilen bir kitap değildir. En çok satılan ama en kötü okunan kitaptır. Çok sevilmez çünkü bize kim olduğumuzu gösterir. Yıllar önce dağlık bir bölgede yaşayan birinin orada kamp yapan bazı turistlerle yaşanan bir öyküsü anlatılır. O zamanlar dağda yaşayanların turistlerle pek ilişkisi yoktu. Turistler gidince söz konusu olan bu kişi onların kamp yapmış olduğu yere gidip etrafa baktı. Turistler ayna da dahil olmak üzere pek çok şey bırakmışlardı. O da daha önce hiç ayna görmemişti. Aynaya bakarken özlemle babacığımın bu resmini hiç bilmiyordum der ve çok duygulanır, aynayı eve götürür. Ve evde aynayı saklar. Karısı onun ne yaptığını görür ama bir şey söylemez. O evden gidince onun sakladığı şeyin ne olduğunu görmek ister. Aynayı bulur ve bakıp demek ki beraber olduğu yaşlı kadın bu der. Sevgili dostum, size şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın sözünü okuyup orada başkasının resmini görmek çok kolaydır. Oysa o sizin resminizdir ve benim resmimdir. 25. ayetten itibaren sözün tasarısıyla karşılaşıyoruz. Yakup 1. bölüm 25. ayette. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır der bu 25. ayette. Yaklaşmak, dikkatle inceleyen anlamına gelmektedir. Özgürlüğün yetkin yasası. Bu Musa'nın yasası değil, lütfun yasasıdır. Yakup burada yasadan Paulus'un konuştuğu gibi bahsetmez. Paulus yasadan bahsettiği zaman Musa'nın yasasından konuşmaktadır. Oysa Yakup'un konuştuğu yasa iman yasasıdır. Eski antlaşmadaki yasada sevgi vardır ve yeni antlaşmadaki yasada da sevgi bulunur. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz der. Ancak Rab şunu da söyler. Yuhanna 14. bölüm 15. ayet. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Galatyalılar 6. bölüm 2. ayette ise birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz der kutsal kitap. Bu hangi yasadır? Bu Mesih'in yasasıdır. 1. Yuhanna 5. bölüm 3. ayette Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir diye yazar. Çevre yolunda, otobanda araba sürdüğünüzde yolda trafik olduğunu ve bir sürü yoldaki tabelaları ve pek çok trafik yasasını görürsünüz. O çevre yolunda araba sürme özgürlüğüne sahip olmak istiyorsanız o yasaları yerine getirmeniz gerekmektedir. Mesih'te özgürlük vardır ve bu tek gerçek özgürlüktür. Ancak Mesih'teyseniz ona boyun eğmeniz gerekir. Onun yasası ağır değildir, sert değildir. Tanrı'nın bir çocuğu olmanız size 10 emri çiğneme hakkını vermeyecektir. Bu yasalar zayıf kişiler içindir. Yasalar yasayı çiğneyenler içindir. Ne yapmak, nereye, nasıl gitmek konusunda oluşturulan yasayı çiğneyenlere verilen cezalardan meydana gelen bir yasalar bütünüdür. Dürüst vatandaşların yasaya ihtiyacı yoktur. Yaşadığım ülkedeki yasaların yarısını bilmiyorum. Ancak hileli işler yapanlar bu yasaların hepsini bilecektir. Çünkü o yasaları çiğnemek için boşluklar bulmaya çalışırlar. Tanrı bugün çocuklarını daha büyük bir konuma çağırmaktadır. Tanrı'nın çocuğu ruhsal bir doğallığa, yüksek ve ulvi bir güdüye, Tanrı sözüne sahiptir. İmanlı asla öldürmeyi arzulamaz. Bu yasanın üzerinde yaşar. Kurtarıcının sevgisiyle yönlendirilir ve ona boyun eğmeyi arzular. Tanrı'nın sözünü ne kadar çok okur ve çalışırsak o kadar çok öğrenir, sever ve yaşarız. Sevinç ruhu doldurup taşırır. Bizler zincire vurulmuş köleler değiliz ve bize istemediğimiz şeyler yaptırılmaz. Sizin ve benim ülkemizin yasalarının tümünü bilmemiz gerekmiyor. Ama eğer Tanrı için yaşayacaksak onun sözünü bilmemiz gerekir. Bugünlerde pek popüler olan anlaman gerekmiyor, sadece onun elini tutman gerekiyor ezgisiyle aynı fikirde değilim. Dostum, anlamamız da gerekir. anlamadan onun elini tutma eğiliminde olamayız. Bugün Tanrı'nın sözünden habersiz olan pek çok insan var. Cahil olmak ayıp değildir. Sizi bilmiyorum ama ben cahil doğdum. Doğduğum zaman A ile B'nin ne olduğunu bilmiyordum. Yürüyüp konuşamıyordum bile. Kötü bir durumdaydım ama o durumda kalmadım ve siz de kalmadınız. Bilmemek ayıp değildir ama Tanrı'nın çocuğunun cahil kalması ayıptır. Yakup 1. bölüm 26. ayette. Dindar olduğunu sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur der. Dindar ve din aslında kutsal kitabın sözcükleri değildir. Yani bu sözcükler yeni antlaşmada yaklaşık 10-15 kez kullanılır. Yakup bu sözcükleri diğer yeni antlaşma yazarlarından daha çok kullanmıştır. Din sözcüğü başlamak anlamına gelen Latince bir sözcükten gelir. Herodot'un bu sözcüğü kullanmasına rağmen Grekçe'de çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. Mısırlı rahiplerin dininden söz eder. Bu resmi bir seremoni, şekil ya da ritüelle ilgili olan bir kavramdır. Bugün dünyada pek çok din var ve bu dinler sadık, ateşli izleyicilerinin olduğunu dünyaya gösterirler. Ama bir dine sırf dışsal bir ritüel şekle uyuyor diye Hristiyan diyemezsiniz. Hristiyanlık bir din değildir. Bir kişidir ve o kişi de İsa Mesih'tir. Onu ya kabul eder ya da reddedersiniz. Yakup burada dindar birinin bile dilini kontrol etmezse dini her neyse bunun boşuna olduğunu söyler. Peki bir Hristiyan ve onun dili söz konusu olunca ne olacaktır? Yakup 3. bölümde Tanrı'nın çocuğu ve onun dilini dizginlemesi konusunda oldukça ayrıntıya girmektedir. Biri duyduklarınızın yarısına inanamazsınız ama onu tekrar edebilirsiniz demiştir. Bu bugünkü liselerde büyük bir sorun oluşturur. Dilini dizginlememiş olan pek çok insan var. Yakup 1. bölüm 27. ayette. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır diyor. Bu muhteşem bir bildiridir. Temiz ve kusursuz. Doğru bir inanca sahip olmak için bunlara ihtiyacımız var. Mesih inancı bunu kesinlikle sağlamalıdır. Yetimleri, dulları acılarında görmeye gitmek gerekir. Bu madalyonun olumlu tarafıdır. Tanrı'nın çocuğunun dünyanın sıkıntıları ve dünyadaki insanların sorunlarıyla ilgilenmesi gerekmektedir. Siyasetçilerin akıllı olduğu alan işte burasıdır. Çıkıp insanlarla tokalaşırlar. Kişisel bazda iletişim kurarlar. Aynı şekilde Hristiyanların da çıkıp insanların olduğu yere gitmesi gerekir. Tapınakta inanç sahibi görünüp sokakta bu inançtan eser görülmemesinin ciddi bir tehlike yarattığına inanıyorum. Sokak inancına da ihtiyacımız var. İnsanlarla kişisel düzeyde şefkatli ve yardımcı olacak şekilde ilişkimizin olması gerekir. Öte yandan kendisini dünyasal bozukluktan saklamaktan bahsedilir bu ayette. Bu da madalyonun olumsuz tarafıdır. Dünya ile temas halinde olmak demek, dünyaya ait şeylerden etkilenmeniz gerektiği anlamına gelmez. İnanlar olarak bu dünyadayız ama bu dünyadan değiliz. Annesi ölmüş olan küçük bir erkek çocuğunun hikayesi aklıma geldi. Babası yoksulmuş ama bu ufaklığı yetiştirmek için direnip durmuş. Çocukla ilgilenen zengin bir çift de varmış ve bu çift onların akrabasıymış. Çocuğun babasına bu çocuğa hayatta her şeyi veremezsin. Biz zenginiz, biz ona her şeyi verebiliriz demişler. Böylece baba da gidip çocuğuyla bu kişilerle birlikte yaşaması hakkında konuşmuş. Çocuğa sana bisiklet ve oyuncaklar verecekler. Bayramlarda sana harika armağanları olacak. Seni gezilere götürecekler. Senin için benim yapamayacağım şeyleri yapacaklar demiş. Ufak çocuk da ben gitmek istemiyorum diye karşılık vermiş. Babası peki neden diye sormuş. Çocuk bana seni veremezler demiş. Çocuğun isteği buydu. Bugün dünyada böyle bir kişisel ilişkiyi arayan pek çok insan var. Dostum bu insanlara tatlılık, iyilik ve düşünceli davranarak bir Hristiyanın iman konusunu sunabilirsiniz. Ama kendimizi dünyanın lekelemesinden korumamız gerektiğini de anımsamalıyız. Yani kendimizi dünyanın yalanından, dolanından, her türlü pisliğinden, kısacası günahından korumalıyız. Dünyanın şeylerinden etkilenmemiz Hristiyanlar için tehlikelidir.